Hayatın Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 2 Kasım 2020 Pazartesi'yi, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, 3 gün önce İzmir'den aldığımız acı bir haberle sarsıldık. İzmir'in Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Binalar yıkıldı, pek çok canımız enkaz altında kaldı. Ve haber duyulur duyulmaz her zor zamanda olduğu gibi milletimiz bu kez İzmir için tek yürek oldu, dualar edilmeye başlandı. Kaybettiğimiz canlarımızın sayısı bugün ne yazık ki 85'e yükseldi. Bu acı olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz. Çok sayıda yaralımız var, en kısa zamanda yaralılarımızın sağlıklarına kavuşmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Efendim, TRT1 ekranlarında büyük ilgi gören ve psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisi, acıklı hayat hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizideki karakterlerin kişilik analizleri üzerinden bir ailenin, çocuğun iyi ya da kötü olmasındaki rolüne, ruh sağlığına etkisine dair sohbet edeceğiz. Ayrıca deprem gibi doğal afetlerin insan psikolojisinde bıraktığı izleri ve bu izlerin nasıl iyileştirilebileceğini konuşacağız. Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu telefon bağlantımızda bizlerle olacak. Ardından İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır telefon bağlantısıyla bizimle olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron aydınlatılmış bir İslam oluşturacağız açıklamasında bulunmuştu. Bu ne anlama geliyor? Batı'nın İslam karşıtlığı, peygamberimize hakaret içeren söylemler ve bunlara karşı yükselen tepkileri kendisiyle konuşacağız. Hayatın Sesleri başladı.
Dön, dön bebeğim, yanıyor içim, özledim. Çok özledim. Martılar süzülürken, süzülür yaşlar dökülür gözlerim. Grubun rengi boyarken bile sahili turuncuya hiç tadım yok. Ne hilal ne çoban yıldızı teselli etmiyor, acım çok. Ki düşün ne kadar severim Meltem'in yüzümü öperek esişini. Ağlarım incecikten ayrılık ölümden çok. İzmir, İzmir yanıyor kara sevdam hasretinden. İzmir, İzmir yanıyor kara sevdam hasretinden. Grubun rengi boyarken sahili turuncuya hiç tadım yok. Ne hilal ne çoban yıldızı teselli etmiyor, acım çok. Kirşin ne kadar severim Meltem'in yüzümü öperek esişini. Ağlarım sen ayrılık ölümden çok.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu şu anda telefon attığımızda. Gülseren Hanım, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Bey, hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
Vallahi çok iyiyim. Hele bu Türkiye'nin Sesi programına konuk olmak beni çok heyecanlandırdı. Çünkü ben hayata diyebilirim ki 17 yaşındayken ilk o masada oturarak başladım. Yani çalışma hayatım Türkiye'nin Sesi programlarında sunuculuk, spikerlik yapmaktı ve şimdi oraya konuk olmaktan da çok mutluyum.
Ne kadar güzel, ne kadar güzel hocam. Biz de sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Çok teşekkür ederiz. Hocam, TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı sizin romanınızdan esinlenerek hayata geçirilen bir dizi.
Evet.
Ben de dizinin müdavimlerindenim. Çok beğenerek, ilgiyle izliyorum, takip ediyorum. Bunu Madalyonun İçi romanından esinlenerek programa, diziye dönüştürdüler, evet. Değil mi?
Evet. Evet. Benim ilk kitabım 2004'te yazılmış bir kitaptır, Madalyonun İçi. Çok heyecanlıydım ben o kitabı yazarken. Daha önce böyle bir deneyimim de yoktu. Yani çok acemiydim. Ve içimden geldiği gibi yazdım onları. Ve o kitabın içinde en çok sonradan, yani bu kitaplar okunacak mı, okunmayacak mı, o konuda bile hiçbir fikrim yoktu. Ama okuyucular çok sahip çıktı benim kitaplarıma ve en çok beğendikleri, en çok soru sordukları, ilgilendikleri hikaye de o kitapta bu Çöp Apartman oldu. Kitaptaki adı Çöp Apartman'dı. İnsanlar çok etkilendi bu hikayeden. Öyle olunca ben de bu medya işlerine başlayınca dedim ki insanların madem en sevdiği hikaye bu, bu hikayeyi biz ekranlara getirelim. Ekranlara getirirken de yine aynı yazarken ki heyecanım ve acemiliğim çok vardı. Acaba insanlar, böyle çok değişik bir dizi çünkü, bunu izler mi? Onların ilgisini çeker mi? O heyecanla başlattık ve şimdi tabii yani buralara gelmek, insanların bu diziye bu kadar ilgi göstermeleri falan da beni çok çok mutlu ediyor.
Evet hocam. Hocam, dizide trajik bir hikaye anlatılıyor. Az önce, evet, Çöp Apartmanı'ndan bahsettiniz. Çöp Apartmanı isminden Masumlar Apartmanı ismine nasıl dönüştü?
Şöyle dönüştü Mustafa Bey. Çünkü Çöp Apartman, biliyorsunuz, böyle baştan insanı olumsuz etkileyen bir kelimeyle başlatıyoruz. Biz onu tam tersine çevirdik. Çünkü burada oturanlar gerçekten, seyirciler izledikçe bunu görecekler. Her ne kadar hayat onları bugün bu noktaya getirse de her biri karakter olarak o kadar masum ki. Ama hayatın bizi nereye getireceğini bilemiyoruz baştan. Özellikle ben yaşadığımız evlerin, içinde bulunduğumuz o atmosferin içinde yaşanan duyguların bizim kaderimizi yazdığını söylüyorum hep her yerde. Ve bu çocuklar da o kadar olumsuz bir ortamda, o kadar sevgisiz büyümüşler ki ve o kadar aşağılanmış, o kadar reddedilmişler ki tabii hiç kimse durup dururken bu hale gelmiyor işte. Ve onlar da o masumiyetleri içinde bu kadar sıra dışı bir aile oluvermişler. Ben açıkçası burada bizim halkımızın empati gücüne çok inanıyorum ben. Çünkü bizler diğer tüm ülkelerden farklı olarak birbirimizi anlamaya çok yatkın, birbirimize yardım etmeye çok yatkın insanlarız.
Evet.
Ve bizim ülkemizde bu, orada aslında psikiyatride obsesif kompulsif bozukluk adını verdiğimiz bir hastalığın yaşamın içindeki halini göstermeye çalışıyoruz izleyicilere. Bizim ülkemizde bunun en hafif şeklinden başlayarak en uç haline kadar o kadar çok insan bu karakter özelliklerini taşıyor ki, ben 40 yıldır tabii bu hastalarımla beraber yaşadım hayatı ve gördüm ki bizim ülkemizde bu titiz, ayrıntıya meraklı, kuralcı, mükemmelci, işte Hatta anneannelerimizden filan aklımızda kalmıştır. Hani şartlar, şurtlar vardır bizim.
Evet.
Eski evlerimizde kurallar vardır. O oraya konmaz, o burada yıkanır, şöyle yıkanır. İşte şöyle benim annem bile söylerdi, şartladım, kırkladım filan diye. Yani bu bizim iliklerimize işlemiş bir özellik. Bunu insanlar niye böyle oluyoruz? Bu bizi neden buralara getiriyor? Bunlarla bunları yaparken biz neresinden işin rahatlıyoruz? Ve bunlardan kurtulmak mümkün mü? Bütün bunları daha yakından görsünler, anlasınlar. Böylece kendilerini de o karakterler içinde kendi farkındalıklarını geliştirsinler, kendilerini, yakınlarını, ki herkesin yakınında bu tür kişiler var eminim. Onları daha iyi anlasınlar diye koyduk ekranlara ve anladığım kadarıyla hedefi de tutturduk gibi insanların...
Gayet güzel gidiyor, evet.
Çok mutlu ediyor tüm ekip olarak bizi ve çok büyük hevesle çalışmaya ve daha onları merakla, heyecanla, keyifle izletmek için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz.
Hocam şunu da merak ediyorum. Diziyi ekranlarda ilk gördüğünüzde ne hissettiniz?
İtiraf edeyim, çok ağladım. Çok çok ağladım.
Ağladınız.
Evet. Çünkü
çok etkiledi sizi.
Yani ben onları yaşamışım, sonra yazmışım, bir de üstelik ekrana gelmiş ve bunlar benim hep ideallerim de hayatla ilgili. Bu ideallerimin hayata geçmiş olması, bunları benim de ekranda görebilmemi hayatın bana verdiği en büyük ödül olarak kabul ediyorum. O nedenle ben çok etkileniyorum hala. Onları
evet.
Yazarken ayrı, izlerken ayrı etkileniyorum.
Evet hocam. Sayın hocam, İbni Haldun diyor ki, coğrafya kaderdir. Siz de diyorsunuz ki, doğduğun ev kaderindir.
Evet.
Çocukluk ana vatanındır diyor Epiktetos da. Şimdi şöyle baktığımız zaman, insanın doğduğu, büyüdüğü ev, ortam kişiyi şekillendiriyor. Çok önemli. Peki aile çocuğun ruhsal sağlığını nasıl etkiliyor hocam?
Aile çocuğun zaten her şeyi, kaderini etkiliyor, kaderini yazıyor. Düşünebiliyor musunuz? Biz o evden nasıl bir karakterle yetişkin olarak hayata girmişsek, işte o karakter bizim kararlarımızı, o karakter alıyor, bizi hayatın içinde var ya da yok ediyor o karakter. Mesela kiminiz o evlerden çok sevecen, çok sıcak, insanlarla çok kolay ilişkiler kurabilen, seven ve sevilen insanlar olarak çıkıyoruz.
Hı hı.
Ama maalesef hepimiz bu kadar şanslı olmayabiliyoruz. İşte ruhsal sağlığımız o evlerde, şimdi Masumlar Apartmanı'nda en çok bunun altını çizmeye gayret ediyorum. Mesela bizim oradaki kötü karakterimiz Safiye, ki izleyici ilk günden beri Safiye'ye acayip sahip çıktı. Çünkü bir tarafının aslında ne kadar masum olduğunu görebiliyor bizim insanımız. İşte ben hep şunu anlatmak isterim. Yani iyi insanı sevmek, anlamak her zaman kolaydır. Ama bütün mesele bize ters gelen insanları da anlayabilmek. Çünkü biz onları ne kadar anlar, ne kadar hisseder, empati yapabilirsek hem bizim onlarla ilişki kurmamız çok daha kolay olur, hem de o kişilerin hayata bağlanmaları ve tekrar kaybettikleri sağlıklarını kazanması çok çok mümkün. Yani bizim insanlarla kurduğumuz ilişkiler bir yandan da kaderimizi yazmaya devam ediyor. Çünkü toplumun çok da içine alma, reddettiği demek istemiyorum. Bu kadar uç söylemeyeyim ama çok kolay kabullenmediği insanların mutlu, huzurlu, barış içinde olması mümkün mü? Onların içi hep öfkeyle doluyor. Ve günümüzde biliyorsunuz şiddet tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de her gün yeni bir şiddet olayına tanık oluyoruz. Bu
evet.
Anlamda bu şiddeti de önlemenin yolunun işte buralardan geçtiğini düşünüyorum. Biz birbirimizi anladıkça daha çok seveceğiz, daha çok empati yapacağız ve şiddetle böyle yapabilirsek başa çıkarız. Yoksa dünyanın her yerinde şiddetle ilgili her gün yeni yasalar çıkıyor, çok ağır cezalar veriliyor ama görüyoruz ki şiddet cezalarla asla durdurulamıyor. İşte bizim o doğduğumuz evler var ya, o evden biz şiddet gösterecek bir çocuk da yaratabiliyoruz. Dünyanın en masum, en tatlı, en sevecen, bizlere zaman içinde çok katkı sağlayabilecek çocuklar da büyütebiliyoruz. Yani ben hep oralara dikkat çekmeye gayret ediyorum.
Evet. Hocam, diziye baktığımızda temizlik hastası kız kardeşleri görüyoruz. Hakikaten hayatı çok zorlaştırıyorlar kendilerine ve çevrelerine. Bir de erkek kardeşleri Han var. Han da onları idare etmeye çalışıyor ama onun da kendine göre problemleri var. Bir de babaları var tabii ki. Yedirip içirmeleri gereken hasta bir babaları. Bir bakıma ona da hayatı zindan ediyorlar. Bizim tarafımızdan baktığımızda hakikaten böyle bir kötü görünüyor onlar. Evet. Fakat hikayesine baktığımız zaman hikayesinde acı gerçekler yattığını biliyoruz. Hocam, böyle hastalıkların altında hangi hikayeler yatıyor?
Yine çok net ve açık konuşmaya gayret edeyim. Şimdi acılar hepimizin hayatında var. Özellikle çocukken ben onlara çocukluk acılarımız diyoruz. Yani ne bunlar? Sevgisizlik, ailede çok ihtiyaç duyduğumuz o değeri, önemi, alamama, yok sayılma, aşağılanma, bazen alay edilme, bazen yani o çocuğa ailenin çok umutsuz bakması, yani çok duyduğumuz bir şey. İşte, senden adam olmaz, sen zaten bir şey yapamazsın.
Falan. Sen yapamazsın, edemezsin, evet.
Şimdi bunlarla işte biz hayatın bir yerlerine tutunuyoruz ve ya da tutunamıyoruz. Şimdi ben hep şöyle derim, hastalıklar hep sevgisizlikten gelir. Sevgi ise hemen her derdin dermanıdır. Bakın 40 küsür yıldır bu işi yapıyorum ve görüyorum ki gerçekten sevgi hemen hemen her derde derman olabiliyor. Ben de bu hikayelerde o çocukların neler çekerek bugünlere geldiler ve nasıl, bakın, kendilerine yaptıkları eziyete bakın. Yiyemiyorlar, içemiyorlar. Çok varlıklı bir aile bu. Yani o altta oturan kapıcı eminim onlardan çok daha huzurlu, çok daha güzel, düzgün bir hayatı var adamın. Ama bunlar her şeye rağmen, her şeyleri var ama huzurları yok, hasta olmuş ruhları. Ve niye hasta olmuşlar? Çünkü şey gibi düşünelim. Yani çocukken hiç beslenmesine dikkat edilmemiş filan bir çocuğun nasıl bedeni hasta olursa, ruhsal olarak en ihtiyaç duyduğu şeyler olan sevgiyi, şefkati, kollanmayı, sahiplenilmeyi, onaylanmayı almayan çocuklarda da işte nasıl beden hastalanıp gelişemiyorsa, bu çocuklarda da ruhsal durumlar gelişemiyor ve yanlış taraflara doğru gidiyor. Ve ben şuna inanıyorum, toplumda kötü dediğimiz insanlar, yani ucu şiddete kadar varan insanlar, bunları hayata uygulayan insanlar hep bu yollardan geçmiş insanlardır. Çünkü bizler dünyaya ne iyi olarak geliyoruz ne de kötü. Hani o masum bebek dediğimiz o bebek kendi ihtiyaçlarını sadece bilen bir bebek. İyi değil, kötü hiç değil. Biz onu o evlerde iyi ya da kötü, sağlıklı ya da hasta yapabiliyoruz ve burada tabii ki genetik faktörlerin, yapısal faktörlerin rolü olabilir ama onların da daha büyüğü o evde o çocuğa gösterilen ihtimam, özen.
Evet hocam.
Ve bunu işte bütün dizilerimde ben buraya dikkat çekmeye gayret ediyorum. Umarım başarılı oluruz. Umarım insanlar bize bu ilgiyi göstermeye devam ederler.
İnşallah, inşallah. Hocam bir de şunu merak ediyorum. Toplumda pek çok kişinin bildiği ya da bilmediği takıntıları var. Bu diziyi izleyenler kendilerinde bu şekilde takıntılar olduğunu saptayabilirler mi? Bir terapi etkisi görebilir mi bu dizi?
Evet, gayet tabii, gayet tabii. Ben bütün dizilerde de bunu çok özenle yapmaya gayret ediyorum. Ben biraz önce de söyledim ya, bizim ülkemizde bu OKB adını verdiğimiz hastalık ya da bunun bu tür bir kişilik, yani daha henüz hasta olmamış ama yine de takıntıları, kuralları, titizlikleri, mükemmelliyetçilikleri çok olan pek çok kişi var. Bu dizide bu insanlar kendilerini görecek, bu neden olmuş anlayacak ve bu nasıl düzelebilir filan, dizi boyunca hep aslında bunları anlatmaya gayret ediyoruz.
Evet hocam, hakikaten çok güzel bir dizi. Romanınız da öyle. Devamını diliyoruz inşallah. İsterseniz
inşallah.
Şimdi biraz da İzmir depremine dair konuşalım. İzmir'de 6,6 büyüklüğünde büyük bir deprem yaşandı ve pek çok ev yıkıldı. Enkaz altında kalanlar, vefat edenlerimiz var, canlarımız, yaralananlarımız var. Bu depremin yaraladığı ruhlarımızı nasıl tedavi edebiliriz?
Vallahi önce şunu ben de söylemek istiyorum. Yani o kadar üzüldüm ki ben, herkes çok üzüldü. Yani depremi bir yaşayanlar var. Bir de bu acıya, orada yaşananlara ortak olan büyük bir kitle var. İşte bizim ülkemiz böyle insanlarla dolu. Yani kimse veya onlar çok azınlık, bunu görmezden gelenler, acılar hep paylaşıldıkça azalır. Ben bu anlamda ülkemizin bu büyük acıyı, bu insanların yaşadığı büyük travmayı iliklerine kadar hissettiklerini ve paylaştıklarını düşünüyorum. O anlamda bu paylaşımların, yazılan, sosyal medyada yazılan mesajların, ki ben de mesela hemen depremden bir saat sonra duramadım yani, bu duygularımı söylemek istedim. Yani bizlerin hep beraber onların yanında, arkasında olduğumuzu bilmeleri bu yarayı iyileştirmede çok önemli bir asettir diye düşünüyorum. İkincisi, tabii bunu enkazın altında kalarak yaşayanlar var. Bir de oradan kurtulanlar var. Yani tabii ki bunun içinde ne kadar çok yaşamışsanız travmanız o kadar büyüktür. Benim bunu her türlü, yani ister enkaz altında kalarak, ister buradan son anda kurtularak, ister buna görerek, kaçarak filan, bir şekilde bu yarayı, bu acıyı tatmış herkese önerim, bu konuları bol bol bol konuşsunlar. Anlatsınlar, anlatsınlar ve anlatsınlar. Çünkü bizim içimizdeki o korkular, o travma etkisi hep paylaşıldıkça, konuşuldukça, anlaşıldıkça geçer. Hani şöyle de bir örnek verebilirim. Şimdi bunlar, bu tür ağır travmalar beynimize böyle kocaman, hani gazete manşet atar ya.
Evet.
Bizim zihnimizde böyle bir karanlık bir manşet oluyor. Ve bu kolay silinmeyen bir manşet. Bunu eskitmemiz gerekiyor. Bunu nasıl eskiteceğiz? Bunu bol bol konuşarak, anlatarak, o duyguları tekrar tekrar yaşatarak. Şey gibi, hani bir korku filmi izliyorsunuz, sizi en korkutan sahneyi gördüğünüz anda çığlık atıyorsunuz. Şimdi aynı sahneyi tekrar tekrar tekrar izlerseniz bir zaman sonra bunda da pek de bir şey yokmuş diye beyin onu eskitmeye başlar. Ben böyle bir şey öneriyorum insanlara. Bunu bol bol paylaşsınlar, otursunlar, anlatsınlar, tekrar heyecanlansınlar, o günleri tekrar yaşasınlar ve beyinlerinde bunu, o manşeti orada bırakmasınlar. Çünkü bunu hiç konuşmayan, bunu içinde hapsedenler için bunun etkisi çok daha uzun olur.
Dertlerimizi içimize atmayacağız ve korkularımızın üzerine giderek bu korkuları inşallah yeneceğiz.
Olabildiği kadar çok anlatıp çok paylaşacağız.
Evet. Hocam bize çok faydalı, çok güzel bilgiler verdiniz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz size.
Rica ederim. Ben de çok memnun oldum. Türkiye'nin sesinde sizlerle beraber olmak gerçekten çok heyecan vericiydi. Bizi izleyen, dinleyen herkese çok selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın.
Teşekkür ederiz. İnşallah şu pandemi dönemi bitsin. Sizi şöyle stüdyoya alıp göz göze, yüz yüze sohbet etmek isteriz.
İnşallah. İnşallah. Ben İnşallah. De isterim. Teşekkür ediyorum.
Çok hoşça teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu telefon hattımızdaydı. Kendisiyle psikolojik problemleri konuştuk. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani, giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bir iki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım, iki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine, hasretle selam ederim.
Arada bin yol, bin hasret, gözlerim gözlerine hasret, tenim tenime uzak şimdi, bilemem ki nasılsın şimdi. Canım ciğerim bilirim zordu, asma yüzünü gülünü soldu, nasıl anlatsam derdim sana. Bir bilsen nasıl vurgunum sana. Yazmandan dökülen saçlarına, gözlerindeki elaya, kurban olayım gözyaşına, atma beni kor ateşine. Akşamdan akşama zor geçer, bilmem bu hasret nasıl biter. Ben beklerim yollarını, pervane ömrüm seni bekler.
Belki çok uzaklardasın, lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.
Yazmandan dökülen saçlarına, gözlerindeki elaya, kurban olayım gözyaşına, atma beni kor ateşine. Akşamdan akşama zor geçer, bilmem bu hasret nasıl biter. Ben beklerim yollarını, pervane ömrüm seni bekler. Yazmandan dökülen saçlarına, gözlerindeki elaya, kurban olayım gözyaşına, atma beni kor ateşine. Akşamdan akşama zor geçer, bilmem bu hasret nasıl biter. Ben beklerim yollarını, pervane ömrüm seni bekler.
Efendim, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor. Bir telefon bağlantımız var. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır bizlerle. Özcan Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar.
Nasılsınız hocam?
Diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Allah afiyet versin. İyi diyoruz ama iyi olabildiğimiz kadar, işte İzmir'deki deprem var. Yüreğimiz orada, dualarımız orada. Allah oradakilere yardım ihsan eylesin. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımızda acil şifalar diliyoruz. İnşallah bu musibeti de en kısa zamanda atlatırlar.
Evet, ben de öncelikle tabii ekran başında bizleri izleyenlere hayırlı günler diliyorum. Tabii bu arada İzmir'deki deprem hakikaten bizleri tesir eyledi. Orada vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum Allah'tan. Şifa bekleyen yaralılarımıza acil, kamil şifalar diliyorum. Orada çalışan, canlı başta çalışan görevlilerimize de güç kuvvet vermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
Evet, çok teşekkür ederiz. Hocam, son zamanlarda Batı'nın İslam'a karşı söylemlerinde bir artış var. Müslümanlara hakaretler, cami saldırıları ve son olarak da Peygamber Efendimiz'e ait saldırılar, karikatürler. Dilerseniz söyleşimize buradan başlayalım. Batı neden bu hale geldi? Bu söylemler neden arttı?
Şimdi tabii bunun pek çok sebebi var esasında. Yani işte dini sebepleri var, tarihi sebepleri var, dini politik dediğimiz teopolitik sebepleri var, ekonomik sebepleri var, sosyolojik, sosyokültürel sebepleri var. Bütün bunlar aslında bir sebep, farklı sebepler olarak karşımıza çıkıyor. Bence en tabii bir şöyle bir tarihi bir süreç var. Yani tarihten isterseniz biraz girelim.
Tabii, buyurun.
Yani şimdi tarihte tabii İslam dinine yönelik veya Müslümanlara yönelik bir İslam karşıtlığını biz hep biliyoruz. Yani bu var. İslam son din olarak gönderilince, peygamber son peygamber, Kur'an son ilahi mesaj olarak gelince ona yönelik özellikle Yahudilik ve Hristiyanlık çevrelerinde, ilk kilise babalarında bir düşmanlık, bir karşıtlık meydana geldi. Çünkü kendileri de kendi dinlerinin bir son din olduğunu iddia ediyorlardı. Dolayısıyla sonluk iddiaları İslam'la boşa çıkıyordu yani. Dolayısıyla bir düşmanlık geliştirdiler. Bu düşmanlık da daha ziyade Kur'an ve Hazreti Peygamber üzerinden yürütüldü. Çünkü İslam'ın en önemli iki somut tezahürü Kur'an ve Hazreti Peygamber ve onun sünnetidir malum. Bunlar İslam'ın temel umdeleridir, temelleridir. Kurucu unsurlarıdır diyelim. Dolayısıyla bu tarihte hep devam etti. Kitaplar yazıldı. Peygamber Efendimiz'in sahte peygamber olduğunu, işte Kur'an'ın sahte kitap olduğunu, İslam'ın aslında işte Yahudilik ve Hristiyanlıktan devşirilerek oluşturulan bir din olduğunu, gerçek din olmadığı şeklinde böyle pek çok iddia var tarihte. Bunların kaynakları var. Ben en son geçen sene bir kitap yayınladım. Batılı Hazreti Muhammed İmajı diye 500 sayfalık. Orada bunları belgeleriyle, bilgilerle hepsi anlatıldı. Dileyen kardeşlerimiz oradan okurlar. Bu Haç savaşlarıyla devam etti. Daha sonra tabii reformasyon dönemi dediğimiz bir dönem var. O dönemde belki biraz sonra soracaksınız. Çok ilginç bir dönem o. Reformasyon, bu protestanlığın kurulduğu, Avrupa'da bir yeni bir paradigmanın oluştuğu, protestanlığın kurulduğu bir dönem. Orada Martin Luther, Erasmus, işte isimlerini bildiğimiz işte Calvin gibi ve Voltaire gibi birçok düşünür, teolog kişiler, Avrupa'nın kurucu babalarıdır bunlar aslında. İşte Türklere karşı savaşmayı öğütleyen kitaplar yazdılar. Osmanlı aslında orada kastettikleri tabii. Osmanlı güçlüydü. Hı hı. Yani Doğu o zaman güçlüydü, Batı o zaman güçlü değildi. Doğu Batı diye bir şey de yoktu zaten. Ama orada Türkler diye hep anıldı. Türklerden kastettikleri de Müslümanlardı aslında. Ama literatürde öyle kullandılar. Türk İslam'ı dediler, Türk peygamberi dediler, Türk işte Kur'an'ı dediler. Böyle arşivlerde kitaplar var. Hatta Kur'an'a Türk İncil'i dendiği de oldu. Sonra oryantalizm dediğimiz bir dönem geliyor. 17, 18, 19. yüzyıllar klasik oryantalizm. Sömürge dönemi bu dönem tabii. İşte bugün Macron, işte Fransa İslam karşıtlığıyla daha ziyade öne çıktı. Ama tarihte işte Fransa bir sömürgeci bir devlet aynı zamanda. Dolayısıyla Afrika'yı, belli ülkeleri, Orta Doğu'ya yönelik sömürge politikası uyguladılar, sömürdüler. Evet. Şimdi tabii 19. yüzyıl 20. yüzyıla gelindiğinde bu düşman tanımında da bir değişiklik oldu. Bir dönem Yahudiler 2. Dünya Savaşı öncesi Hitler döneminde düşman olarak algılandı. Daha sonra bir dönem bu 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyetlere, Ruslara döndü. Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra özellikle bu Salman Rushdie denen devşirmenin Nalim kitabını yazdığı zaman 1988'de hemen akabinde zaten Soğuk Savaş oluyor biliyorsunuz. Soğuk Savaş'ın bitiminde dönemin NATO Genel Sekreteri ve Margaret Thatcher İngiltere Başkanı işte bizim Batı'nın yeni düşmanı İslam'dır diye bir açıklaması olmuştu. Daha sonra 11 Eylül'ü biz görüyoruz. 11 Eylül tam bir kırılma noktası aslında bu söylediklerimizde. 11 Eylül'den sonra bütün paradigma İslam düşmanlığına yönelik paradigmalar tamamen yenilendi. Yeni bir düşman tanımlaması getirildi. Batı'da yaşayan Müslümanlar ve aslında bütün dünyadaki Müslümanlar işte güvenlik eksenli politikaların unsuru haline getirildi. Ve bir düşman kategorisi içerisine sokuldu. Buna yönelik işte medyada, film endüstrisinde, efendim STK'larda, hatta işte akademiyada siyasi oryantalistik çalışmalar, projeksiyonlar yapılıyor. Bunlar içerisinde son olarak şunu söyleyeyim. En sonda bu işte Türkiye'nin daha ziyade öne çıkmasıyla bu İslam karşıtlığı biz son dönemde aslında Türkiye karşıtlığı ve Cumhurbaşkanımıza yönelik bir karşıtlık olarak daha ziyade spesifik olarak evrildi. Hı hı. İşte tarihi sebepler bunlar. Tabii ekonomik sebep olarak da sebep var. Şimdi Avrupa Batı bir ekonomik krizin içerisinde bu pandemiyle birlikte bu daha da arttı. İşte göçler var Avrupa'da. Göçlerden aslında biraz tedirgin olunuyor. İşte Müslümanların nüfusunun çoğalması demografik sebepler var. İşte Fransa dediğimiz ülke mesela işte başka ülkeler için de aynı şey söz konusu ama Fransa için daha ziyade söz konusu. Bugün resmi rakamlar belki 5-6 milyon deniyor ama esasında gayri resmi rakam olarak 10 milyonun üzerinde bir Müslüman nüfusunu barındırıyor. Bunlar işte Afrika kökenli Müslüman olmayan göçmenleri de sayarsanız 20-25 milyonluk bir durum söz konusu. Dolayısıyla yakın gelecekte Fransa'nın göçmenler tarafından idare edileceği bir durum söz konusu. İşte burada bu da bayağı bir ciddi anlamda bir endişeye yol açıyor. Bu demokrasi sebep var. Bir diğer sebep siyasi sebep tabii. Şimdi aşırı sağ denen bir şey var açık söylemek gerekirse. Bu aşırı sağcı partiler işte bundan 20 yıl öncesine giderseniz bir Wilders vardı, Hollandalı aşırı sağcı, ırkçı siyasetçi. Ama bu Wilders virüsü zamanla bu İslam karşıtı olaylarla birlikte özellikle 11 Eylül'den sonra popüler hale getirildi. Onların söylemleri yayıldı ve Wilders virüsü Avrupa'yı adeta kuşattı. Birçok ülkede şu anda aşırı sağcılar ya muhalefette ya da iktidardalar. Bu meyanda şu da oldu. Merkez sağ partilerin, merkez sağ veya sol partiler bu aşırı sağa kayan oyları geri alabilmek için aşırı sağcı söylemlerin esiri oldular. Macron'da da bence tipik bunun örneği de görülüyor aslında. Yani Le Pen'e veya başka aşırı sağcı partilere kayan oyları da bir anlamda geri devşirmek istiyor. Böyle de bir yönü var işin. Ama işin teopolitik yönü bence çok daha önemli ki bu teopolitik kelimesi de çok son dönemlerde kullandığım bir kelime yazılarımda. Şimdi teopolitik anlamda bu Avrupa İslamı denen bir İslam anlayışı nosyonu var. Bu Avrupa evet. İslamı nosyonu özellikle 20 yıl 30 yıl öncesinden başlayan 90'lı yıllarda başlatılan özellikle bu Suriye asıllı bir Bessam Priebe diye bir akademisyen var. Onun yazılarıyla ortaya atılan Avrupa'daki Müslümanların işte sekülerleşmesi, protestanlaşması, dini değerlerinden, kök ülkeye bağlılıklarından, işte görünür olmaktan çıkarılması, yani adeta eritilmesi, asimile edilmesi anlamında bir şey bu içeriği. Seküler bir İslam anlayışı.
Sayın Hıdır, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un haddini aşan sözleri var. Onlardan birisi de aydınlatılmış bir İslam oluşturacağız. Bunu mu kastediyorsunuz bu
evet,
anlattığınızda?
Evet, tam da bu aslında dediğim evet. şey. Yani onu boşuna söylemedi Macron. Yani orada İslam her yerde krizde dedi. Daha sonra da aydınlatılmış İslam oluşturacağız demesinin altı tam da bununla doluyor işte.
Evet.
Bu Avrupa İslamı Üst projesinin aslında Macron bir alt versiyonunu Fransa'da pilot uygulamasını yapıyor. Bu anlamda bir kendine bir misyon biçmiş durumda adeta. Dolayısıyla bu anlayışın, bu İslam anlayışının alt birimlerine gittiğimizde yani sekülerleşmiş, dini değerlerinden, kültürel değerlerinden, kök aidiyetinden yani şöyle diyeyim. Yani bir Türkiye'li, bir Müslüman birisi, Türk Almanya'da veya Fransa'da yaşayan bir kişi artık Türkiye'ye bağlı kalmayacak. Oranın aidiyetleriyle, norm ve değerleriyle hareket edecek. İşte dini değerlerde mümkün olduğunca görünür halde yaşamayacak. İşte başörtüsünden kamusal alanda dolaşmayacak. İşte helal kesim, sünnet gibi bir takım ibadetlerden, dini ritüellerden kaçınacak. Yani Fransa değerlerine uyum sağlayacak demek. Şimdi biz tabii burada şunu da vurgulamak lazım. Normlara uyar Müslüman belki ama norm kanunlar demektir. Ama değerler dediğin zaman bambaşka şeyler ortaya çıkar. Ve değerleri yani bir Avrupa değerlerine bir Müslümanın bütünüyle uyabilmesi mümkün değildir. Çünkü o değerler mesela bir affedersiniz hani homoseksüelliği bile bir değer olarak takdim eden insanlar var. İşte Avrupa'da şimdi homoseksüellerle bir arada yaşamak ayrı bir şey. Yani onlarla aynı bir ortamda yaşamak ayrı bir şey ama bunu bir değer olarak takdim edilmesi veya kabul ettirilmeye çalışılması ayrı bir şeydir. Dolayısıyla bu tip şeyler var. Bunlar Avrupa İslamı'nın alt yönlerini oluşturuyor. Ve aslında Macron'un aydınlatılmış İslam derken protestanlaşmış İslam. Biz protestanlaşmış İslam derken de ne kastediliyor? Protestanlığa gitmemiz lazım. Protestanlık biliyorsunuz Katolikliğin aslında veya Hristiyanlığın temeline müdahale etmiş bir anlayıştır, mezheptir. Yani geleneği ortadan kaldıran, değerlerini ortadan kaldıran yeni bir din icat eden veya yeni bir mezhep adı altında yeni bir din icat eden bir anlayıştır. Bunun da liberal çizgide, reformist çizgide yapılmasını bize öngörüyor. Dolayısıyla bütün bu sebepler aslında Avrupa'nın bugün Fransa Başkanı Macron'un tutumlarında somutlaşan anlayışını bize gösteriyor. Yani bunun bir sürü farklı sebepleri var. Tabii bu alt versiyonlar olarak da yani üst İslam karşıtlığı versiyonu alt Hazreti Peygamber karşıtlığı olarak işte bu Türkiye karşıtlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız karşıtlığı olarak tezahür ediyor.
Evet.
Burada tabii farklı yönler de var. Onları da vurgulayalım isterseniz sonra.
Evet, Özcan Bey, bir zamanlar Batı üst aklının yönlendirmesiyle FETÖ'cüler dinler arası diyalog projesini çıkarmışlardı. Şimdi bakıyoruz Macron'un aydınlatılmış bir İslam oluşturacağız açıklaması ve son zamanlarda da görüyoruz Batı'nın tek din projesi. Bütün dinleri ortadan kaldırıp tek din çatısı altında insanları yönetme projesi. Bunların hepsinin bir proje olduğunu görüyoruz. Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir açıklama daha yapmıştı. Karikatürlere ilişkin açıklamam İslam dünyasında yanlış anlaşıldı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Komik değil mi?
Tabii evet. Yani geçen işte iki gün önce El Cezire televizyonuna çıktı biliyorsunuz. Tabii bizde bir deyim vardır Mustafa Bey. Bade harabil Basra denir biliyorsunuz. Yani Basra harap olduktan sonra Arapların böyle evet. Bir deyişi var. Bizde de kullanılır. Şimdi tabii söyleyeceği şeyleri söyledi ki ben o konuşmasında şunu söylerse anlardım. Yani işte ben bu separatizm yasasını 9 Aralık'ta mecliste tartışılacak separatizm yasasını geri çekiyorum. İşte Müslümanların peygamberine yönelik sözlerinden de özür diliyorum falan dese belki biraz daha anlaşılır yönü olurdu. Ama orada hani beni yanlış anladılar demek, yanlış anlaşıldım demek kendini aslında doğru noktada durduğunu ama başkalarının onu, Müslümanların onu yanlış anlaşıldığını yine Müslümanlara toparlıyor. Ama hani bir şey midir bu, bir ilerleme midir? İlerlemedir. Peki bunu niye yaptı Macron? Şimdi tabii İslam dünyasında müthiş bir tepkiye yol açtı bu hezeyan kabilinden olan sözleri. Ekonomik olarak boykot kararları alındı.
Bu çok
şimdi
mühim.
Bakın evet. Sofa Bey yani burada birkaç ilginç nokta var. Her ne kadar işte Suudi Arabistan, Mısır gibi veya işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi Türkiye karşıtı bir blokta Amerika ve İsrail'in yönlendirmesiyle bulunan, kurulan, blokta yer alan devletler Macron'a karşı tavır almadılar veya çok cılız tepkiler verdiler, malum biliyorsunuz. Peki halklar, oraların halkları işte Fransız mallarına karşı boykota katılıyorlar. Çünkü halklarla yönetim arasında müthiş bir uçurum var orada. Şimdi onlar gidip mesela markete gittiğinde Fransız malı gördüğünde isterseniz almayacak. Peygamberine yönelik sözler akla gelecek.
Tabii.
Devleti her ne kadar tavır almasa bile kendisi bunu uygulayacak. Kaldı ki birçok ülke sistematik olarak bir boykota da katılıyor. Katıldı Sayın Cumhurbaşkanımızın da yönlendirmesiyle.
Ben de tam bunu söyleyecektim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kesinlikle Fransız malları almayın açıklaması bizim üzerimizde çok etkili oldu. Vatandaşlarımız Fransız mallarını almıyorlar. Bu konuda dikkatli olduk.
Evet, yani şimdi işte Macron bunu gördü veya tabii Macron içeride de bir sürü sorunlar yaşıyor. Yani Fransa içerisinde durumu da çok parlak değil. Yani seçimlerde bir daha seçilip seçilmeyeceği meçhul zaten.
Doğru.
Yani oyları müthiş bir şekilde düşmüş durumda şu anda. İçerideki bir takım aklı başında sağduyulu aydınlar tarafından da Fransa'yı uçuruma götürdüğü şeklinde açıklamalar geliyor. Dolayısıyla Macron bütün bunları da aslında bir yandan görüyor. Fransa ekonomik anlamda da çok zor durumda. Sarı yeleklerin eylemleri var. İşte Covid-19 vakaları 60 bine dayandı Fransa'da. İşte işsizlik belli oranlarda yükseliyor. Fransa hakikaten ekonomik anlamda da çok zor bir duruma doğru ilerliyor. Yarın öbür gün Avrupa'nın Yunanistan'ı olma durumuna belki düşecek veya işte ne bileyim İtalya'sı olma durumuna. Dolayısıyla yani bu eski sömürgeci anlayışın özlemini çekiyor belki birçok anlamda. İşte o belli dönemlerde Fransa'nın öne çıktığı kültürüyle, işte ekonomisiyle dünyaya yön veren ülkelerden olması özlemini çekiyor ama o günler geride kaldı. Fransa artık bence hasta bir devlettir diyelim. Hasta
Özlem
adam
Bey.
Demişlerdi yani Osmanlı'ya.
Evet.
Böyle nitelendirebiliriz. Dolayısıyla bunun semptomları bunlar. Bunu Macron bunu işte biraz diriltmeye, biraz belki Türkiye karşıtlığıyla, Hazreti Peygamber'e yönelik bu şeylerle kendi içindeki bir takım yönleri harekete geçirmeye çalışıyor, uyandırmaya çalışıyor veya kimliğini Avrupa'ya veya Fransa'ya hatırlatmaya çalışıyor. Böyle okumak lazım diye düşünüyorum.
Özcan Bey, tarihe baktığımızda Müslümanlarla, İslam'la uğraşanların hep hezimete uğradıklarını görüyoruz. O yüzden Fransa'da tarihine bir baksın şöyle, çeki düzen versin kendine değil mi?
Evet tabii yani şimdi tarihte tabii bir de şöyle bir durum var. Yani tarihte biliyorsunuz kapitülasyonlar Fransa'ya verilmişti. İşte İngilizler, Fransızlar, Venediklilere. İşte bu Osmanlı yardım etti aslında Fransa'ya birçok noktalarda. Kapitülasyonların verilmesi ne demek? Yani imtiyaz demek.
Doğru.
Bir de tabii İslam dünyasının güçlü olduğu dönemlerde İslam karşıtlığı zaten bu şekilde çok yapılamazdı. Yapanlar da bir şekilde şey yapılırdı, yani önlenirdi. Mesela bugün şöyle söyleyeyim, yani Abdülhamid Han mesela çok anılan bir padişahtır değil mi? Herkesin,
evet.
Osmanlı deyince aklımıza 3-4 tane padişah geliyorsa birisi Abdülhamid Han'dır. Peki Abdülhamid Han'ı zihnimize kazıyan belki çok anmamıza yol açan şey aslında yani 33 sene devleti idare etmesinden ziyade esas itibariyle bakın Avrupa'daki birçok yerlerde Hazreti Peygamber'e, İslami değerlere bu gibi şeyler yapıldığında onlara müdahale etmesidir. Yani onları gerçekten karşı çıkıp onlara müdahale etmesidir. İnsanların dilinde bunlar dolaşır.
Doğru. Özcan Bey, süremizin sonuna geldik. Şöyle toparlamak gerekirse.
Cumhurbaşkanımızın çıkışları da bu yönde çok önemlidir. Türkiye'nin çıkışları. Türkiye'ye peki bu anlamda niye düşmanlık yapılıyor? Çünkü Türkiye proaktif politikasıyla, hinterland'ına yönelik politikasıyla, işte son dönemdeki yaptığı atılımlarla her açıdan savunma sanayinde güçlü bir devlet olma noktasına doğru ilerliyor. Tabii bunu Avrupa Batı pek istemiyor. İslam karşıtlığını bir anlamda işte Türkiye ve Erdoğan karşıtlığına doğru evrildiler.
Evet, peki.
Burada bir de işte Orta Doğu'daki bu Türkiye karşıtı ülkeleri de bu noktada yanlarına aldılar. Bunların da Türkiye karşı pozisyona doğru ilerlemesini sağladılar.
Evet.
Bununla da yaptıkları şey Avrupa'da ve dünyada Araplarla Türkleri tekrar karşı karşıya getirmek. Bu oyuna düşmemeliyiz. Bunları bozacak hamleler geliştirmeliyiz.
Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Eyvallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır telefon hattımızdaydı. Ve böylelikle bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.